Ayrım 8.
Behice çok güvenilir, çok vefalı bir dosttu. Ama kendisine belirli bir siyasal yol seçince eski arkadaşlarının çoğunu yitirmişti. Ben de bazı arkadaşlarımı yitirdim bu yüzden. Bir dostluğun devamı için az çok aynı çizgide fikir birliği olduğu sürece ayrı kentlerde ya da ayrı ülkelerde yaşamanız, yıllarca birbirinizi görmemeniz dostluğu hiç zedelemez. Buluşur buluşmaz iletişim yeniden kurulabilir dakikasında. Burnumun dibinde oturan kimi dostlarımdan uzaklaştım da hariciyeci olduğu için ya Ankara'da ya da yabancı ülkelerde oturan çocukluk arkadaşım Fu, Deli Celal'den hiç uzaklaşmadım. Yaşamının son 40 yılını Paris'te geçiren Güzün ile Abidin Dino'dan hiç uzaklaşmadığım gibi. Fikir ayrılıklarından kaynaklanan engeller olmasa bile bütün insan ilişkileri gibi dostluk ilişkileri de güçtür. İnişler çıkışlar, uzaklaşmalar, giderek kopmalar olabilir. Bunlar müthiş üzer insanı. Gerçi dostlar yitirdim ama uzun süren ilişkiler kurmak açısından ben çok mutlu sayılırım gene de. 11 yaşında tanıdığım sınıf arkadaşım Halet Çambel ile 70 yıllık dostluğumuz çok övündüğüm bir rekordur. Aydın takımından bilindiğim için yalnız aydınlarla dostluk bağları kurulabildiğim sanılmasın. Bir insanın EQ'su IQ'sundan çok daha fazla ilgilendirir beni. IQ bilindiği gibi beyin yetenekleridir. Yeni keşfedilen EQ bir insanın duygusal yetenekleridir. Vahşi kapitalizmin bütün kapitalizmler vahşidir aslında. En acımasız, en yamyam patronları bile sonunda anladılar ki şirketlerini yönetenlere sadece zeka yetmiyor. O şirkette çalışanları daha iyi yönetebilmek, daha verimli olmalarını sağlamak, dolayısıyla daha çok para kazanmak için bu yöneticilerin duygusal yeteneklerini geliştirmeleri de gerekiyor. Bu duygusal yetenekler ise benim için her şeyden önemlidir. Bir insan ne denli üstün zekalı ve bilgili olursa olsun, eğer duyarlılıktan yoksunsa, kafa açısından görkemli bir dev, duygu açısından zavallı bir cüce ise ben neyleyim böyle bir adamın dostluğunu? Başka konulara geçmeden önce yaşlılık üstüne söyleyeceğim birkaç şey daha var. Kırkına kadar yaşadığımız her olayın bir yeri, bir önemi, bir anlamı vardır. Kırkından sonra tempo inanılmaz biçimde hızlanır. Bir bakarsınız daha dün olduğunu sandığınız bir şey 15 yıl önce geçmiştir. Bir bakarsınız kucağınıza aldığınız küçücük çocuklar, kocaman delikanlılar, kızlar oluvermiştir. Bir bakarsınız siz de 65 yaşına gelmişsiniz. İşte yaşlılık o sırada başlar. 75'ine kadar ağır ağır, 75'inden sonra hızla yaşlanırsınız. Yaşamınızın bu son döneminde her zaman olduğunuzdan daha yiğit, çok ama çok yiğit olmanız gerekir. Delikanlı ihtiyarlar vardır. Delikanlıları dört nala koşar. Çatladı çatlayacak damarlarında. O delikanlarını artık pompalamayan bir et parçası değildir yürekleri. Çırpınan bir kızıl güvercindir göğüs kafeslerinde. Sadece yiğit değil, biraz da çılgın olmak gerekir iyi ihtiyarlayabilmek için. Sen ne çılgın bir ihtiyarsın arkadaş. Şu sokaklarda geceleyin yürürken şiirler söylersin kendi kendine. Kumsallarda koşup durursun, denizlerde uzaklara yüzersin. Kayalara serilen deniz kızları, yosun yeşili saçlarını tararken, sana göz süzdüklerini sanırsın, sende hiç utanma yok mu ihtiyar? İhtiyarların o güne değin kişiliklerini oluşturan düşünceleri, inançları, tutkuları ellerinden hiç bırakmamalıdırlar. Ellerinde ağır bir billur kase, hep uçurumların kenarında yürür. At kaseyi ihtiyar, bırak tuz buz olsun, geç geniş rahat yollara derler. Ama o ellerinde billur kasesi gene uçurumların kenarında yürür, hep uçurumların kenarında. İhtiyarların benliklerinden sıyrılmaları, doğayla ve insanlarla kaynaşmaları, yakında nasıl olsa gelecek olan ölümü hep düşünmekten vazgeçmeleri gerekir. İhtiyarların gülmece yeteneklerini ellerinden geldiğince geliştirmeleri de gerekir. Homer'un en güzel tanımlamasını Andre Morris yapmıştır bildiğim kadarıyla. Kendine karşı yöneltilen espri der Morris. Homer ile espri yani nükte arasında büyük bir fark vardır. Nükte yapanlar başkalarını harcarlar. Başkalarını alay konusu yapmak ise çok kolaydır aslında. En kusursuz, en güzel insanlara belirli bir açıdan kötü niyetle bakarsanız dakikasında rezil edebilirsiniz onları. Oysa homuru olan kişi yalnız başkalarını değil kendini de alaya almasını bilir. Yaşlılığın birçok gülünç yanı vardır. İhtiyarlar bunun bilincine varıp kendi hallerine gülebilmelidirler. Yaşlılığı saygıyla karşılanması gereken neredeyse kutsal bir dönem değil, biyolojik bir gelişmenin oldukça acıklı bir evresi olduğunu kabul edip, bu evrenin üzücü yanlarından çok güldürücü yanları üstünde durabilmeleridirler. Bir sabah bir de baktım ki sol elim zangır zangır titriyor. İhtiyarlar hep bu türden uğursuz laflar ettikleri için o gün karşılaştığım bir yaşıtım, Parkinson olabilir bu, sen bir doktora görün dedi. Buna pek niyetim yoktu ama o ihtiyar bana baskı yapmaya devam ettiğinden dırdırından kurtulmak için nörolog arkadaşım Gencay'a telefon ettim. Çapa'ya ne zaman gidebileceğimi sordu. Gencay, siz zahmet etmeyin ben akşama gelirim dedi. Akşam gelince beni iyice muayene ettikten sonra gülümseyerek buna tremor senilis yani yaşlılık titremesi derler diye açıkladı. Katıla katıla gülmeye başladım. Tremor senilis. Ne güzel iki sözcük. Eski Roma'nın en belalı imparatorlarından birinin adı sanki. Meğer bu tremor senilisin en iyi ilacı biraz alkol almakmış. Vakti kerahette gelmişti zaten. Gencay ile karşı karşıya oturup iki tek attık. Tremor senilis geçiverdi o akşam. Daha sonraları sol elim titredikçe Roma İmparatoru'nun güzel adı aklıma gelir, gülmeye başlarım. Zöbeği durumuna düşmeyen yani kafası işleyen, eli ayağı henüz tutan ihtiyarlar kesinlikle boş oturmamalıdırlar. Kendilerine mutlaka bir uğraş bulmalıdırlar. Boyuna şu yapılmalı, bu yapılmalı diyorsun, boyuna ders veriyorsun. Amma da didaktik bir koca karısın diyerek beni eleştireceksiniz. Hakkınız var, öyleyimdir. Deformation professionale denilen bir olay var. Yani meslekten kaynaklanan düşünce ve davranış bozuklukları. Siz de benim gibi 40 yıl öğretmenlik yapsaydınız, siz de didaktik olurdunuz. İhtiyarlar kendilerine bir uğraş bulmazlarsa, ah vah bu hallere mi düşecektim ben diye kendilerine acımaya başlarlarsa işin sonu felakettir. Çünkü yalnız yaşlıyken değil, gençken de kendine acımak bir insanın kendi benliğine karşı işleyebileceği suçların en yıkıcısıdır. Kendine acıyanın ne kendine hayrı dokunur ne başkalarına. İhtiyarlıkta ise yaşlılık depresyonu denilen ağır ruh hastalığına sürükler sizi. Bir motivasyon yani yaşamak için bir neden olmazsa bir ihtiyar nasıl yaşayabilir ki? Yüzünü duvara çevirip ölmekten başka çaresi kalmamıştır o ihtiyarın. Bir ihtiyar neler mi yapabilir? Kitap okuyabilir, gazete okuyabilir, televizyonda ülkesinin acıklı durumunu izleyebilir, torunlarına bakabilir, annelerin de çalıştığı günümüzde ayrıca yararlı ve biraz yorucu olmakla birlikte sevinç veren bir uğraştır bu. Torunu yoksa kedi ya da köpek besleyebilir, köpek beslerse günde bir iki kez sokağa çıkmak zorunda kalması sağlığına iyi gelir, küçük bir bahçesi varsa çiçek ya da zerzevat yetiştirebilir, kendi elinizle diktiğiniz bir bitkinin büyüdüğünü görmek, bu bir yeşil soğan da olsa olağanüstü bir haz verir insana. Müzikten hoşlanıyorsa müzik dinleyebilir, kendini ilgilendiren nesnelerin koleksiyonunu yapabilir, çocukluğunda başladığı bir pul koleksiyonu da olabilir bu. Fazlasıyla yorulmadan evde yapılabilecek işlerdir bunların hepsi. Dil bilenlerin çeviri yapmaları ayrıca yerinde olur. Ben de çok çeviri yaptım ama ihtiyarlığımda değil. Genç ve orta yaşlıyken. Çünkü annemi, dadıma ve daha sonraları iki çocuğuma bakmak durumunda olduğumdan üniversiteden aldığım maaş dışında biraz para kazanmam gerekiyordu. Çevirilerle kazanıyordum bu parayı. Emekli olmadan önce ancak çeviri yapabiliyordum. Canımın istediği kitapları yazmak için gerekli araştırmalara verecek vaktim yoktu. Dersleri hazırlamak, sınav kağıtlarını ve tezleri okumak, idari işlerle ilgili çeşitli toplantılara gitmek zorundaydım. Ancak kitapsız profesör olmak suçlamalarından kurtulmak için 3-4 kitap yayınlamıştım. Emekliye ayrıldıktan sonra canımın istediği gibi çalışabilmek ihtiyarlığımın nimetlerinden biri oldu. Sevgilim Thomas Moore üstüne küçük bir kitap, Shakespeare ve Hamlet üstüne kalın bir kitap, 5 ciltlik bir İngiliz edebiyatı tarihi, Virginia Woolf ve D.H. Lawrence üstüne 2 inceleme yazmaya vakit buldum ihtiyarlığımda. Her ne kadar biraz ekstra para kazanmak için çeviri yaptıysam da hiçbir değersiz kitap çevirmedim. Bir de çevirimin esas metne sadık kalmasına özen gösterdim. Sevgili hocam Sabahattin Eyüboğlu ile Trollius ile Cressida'yı sonra da Moby Dick'i çevirirken birbirimize girerdik. İlk çeviri sırasında Sabahattin bırakmıyorsun ki senin şu sevgili Shakespeare'ini daha güzel yapayım derdi. Bense daha güzel olmasına gerek yok diye direnirdim. Sabahattin çeviri kadın gibidir. ya serbest ve güzel olur ya da sadık ve çirkin derdi. Bense Sabahattin eskiden Fransız dili ve edebiyatında doçent, dolayısıyla hocam olduğu halde usta çırak ilişkisinin gerektirdiği saygıya boş verir, ona kafa tutardım. Bana bak, bu karı hem sadık hem de güzel olacak derdim. Öyle bağırır çağırırdık ki Magdi piyanosundan kalkar, ne oluyor diye çalıştığımız odaya koşardı. Beraber çeviri yaparken verdiğimiz bunca savaştan sonra temelli küs olmamamız, dostluğumuzun ne denli sağlam temeller üstüne kurulduğunu kanıtlar. Gel gelelim, ben Türkçe öğreniyordum bu hırgür arasında. Sabahattin'den her gün özel Türkçe ders alıyordum sanki. Onun İngilizcesi Fransızcası kadar mükemmel olmadığından ben küçük bir masaya oturur, yaptığım çeviri taslağını yüksek sesle okurdum. Sabahattin yerleştiği koltuktan ya da uzandığı divandan beni dinler, gerekli değişiklikleri yapardı. Şu sözcüğün yerine şunu kullan derdi ya da tümcedeki sözcüklerin sırasını değiştirirdi. Acemice sözcüklerle acemice kurulmuş bir tümce güzel Türkçe olurdu böylece. Gençliğimde o güzel Türkçeyi bilmediğimi açıkça itiraf etmeliyim şimdi. Dil bilgisi kurallarına uygun bir Türkçe kullanmakla yetinirdim sadece. Sözcük dağarcığım perişan bir durumdaydı. Fransızca ya da İngilizce bir sözcüğün ancak bir ya da iki Türkçe karşılığı aklıma gelirdi. Örneğin gru ya da war sözcüklerine karşılık ancak orospu ya da fahişe sözcüklerini düşünebilirdim. Oysa sürtük vardı, yosma vardı, sokak kadını vardı, aşifte vardı, fettan vardı, kaltak vardı. Bunların arasında da ince farklar vardı. Ama dilimin zenginliklerini ve inceliklerini bilmediğim için gençliğimde çevirdiğim kitapları, bu arada çok uzun bir kitap olan Tom Jones'u başından sonuna kadar yeniden çevirmek zorunda kaldım. Bir dil fukarası olmamın nedeni Türkçe kitap okumamamdı elbette. Öğrencilerime sabahtan akşama kadar söylediğim gibi bir dili ancak okuyarak gerçekten öğrenebilirsiniz. Konuşma dili 1500-2000 sözcüğün sınırları içinde kalır. İsterseniz Fransa'da, İngiltere'de ya da Amerika'da 40 yıl oturun. Eğer kitap okumazsanız ne doğru dürüst Fransızca öğrenebilirsiniz ne de İngilizce. Bense bu yabancı dilleri sürekli okuyor ama kendi öz dilimi çok az okuyordum. Çünkü 1940'tan önce okuyacak fazla bir şey bulamıyordum. Edebiyatımızda bir rönesans saydığım 1940'lı yıllardan sonra kendi ülkemin şiirlerini, romanlarını, öykülerini okumaya başladım. Ondan önce ancak halk şairlerini okumuştum. Şimdi de büyük bir haz alırım halk şiirinden. Uşaklıgil, Yakup Kadri, Hüseyin Rahmi gibi belli başlı romancıları okumuştum. Divan edebiyatı şairlerinden çok hoşlandığım halde Arapça ve Farsça sözlükler engeli vardı aramızda. Ahmet Haşim gibi çok sevdiğim şairleri okurken de aynı engelle karşı karşıya geliyordum. İyi bilmediğim bir dilde yazılmış bir metinle uğraşıyordum neredeyse. Osmanlıca deyimleri anlayabilmek için sözlüklere bakıyordum. Oysa sözlüklere bakarak şiir okumak güçtür. Bu yüzden bütün şiir çevirileri iki dilde basılmalıdır bence. Bir sayfada özgün metin, karşı sayfada çevirisi. O dili az bilenler şairin tam ne dediğini daha iyi anlayabilirler böylece. O dili daha da iyi öğrenirler. Ben Lorca ve Neruda'nın iki dili baskıları sayesinde İspanyolcayı biraz sökebildim. Şiir sevenlerin her yabancı dili biraz olsun öğrenmelerinin en güzel yoludur bu. İki dilde basılan kitapların bir başka yararı da o yabancı dili iyi bilenlerin çevirinin doğru olup olmadığını denetleyebilmeleridir. Türkçe söylemek felaketi biraz önlenebilir böylece. Ne demek Türkçe söylemek? Türkçe söylemek istiyorsan başkalarının şiirini acayip biçimlere sokmaktan vazgeç. İstediğin gibi kendi şiirini yaz. Çeviri çeviridir. Nazım Hikmet gibi hatta çeviri biraz çeviri kokmalıdır demeyeceğim. Ama çevirmenin yabancı dildeki metne saygıyla yaklaşmasını istiyorum. Kendi işine gelenleri değil, o yabancının gerçekten söylediğini elinden geldiğince güzel bir Türkçe ile okuyuculara aktarmasını istiyorum. Bu Türkçe söyleyenlerin dili genellikle olağanüstü marifetli olduğundan asıl metni bilmeyenler aman ne şahane bir çeviri diye kendilerinden geçerler. Yabancı metni bilenler ise bak adam ne demiş bu ne diyor diyerek şaşkına dönerler. İhtiyarlar çeviri yapabilirler konusuna değinirken gene uzun bir parantez açtım. Çeviri yapmak çok oyalayabilir yaşlıları ama bana kalırsa onların gene evlerinde oturarak fazla yorulmadan yapabilecekleri en güzel iş anılarını yazmaktır. Bunları yayınlamak umudu olmasa bile Bir köşede duran o kağıtlar günün birinde gün ışığına çıkabilir. Ve bu arada o ihtiyar kendi kendisiyle hesaplaşmıştır hiç olmazsa. Hepimizin bildiği gibi yaşayabilmek için bir amaç edinmek, o amaç uğruna çalışmak şarttır. Çalışmak değil, stres altında çalışmaktır insanı mahveden. Oysa bir emekli stres altında değildir artık. İstanbul'un o korkunç trafiğinde, sokaklarda koşuşarak belirli bir saatte belirli bir yere ulaşmak zorunda da değildir. Canı istediği zaman canı istediği kadar çalışır ve bu onu ayakta tutar. Bir insanın gençliğinde işkolik olması ne denli yakıcıysa, yaşlılığında tembel tembel oturması da o denli yıkıcıdır. Kafası henüz işleyen, eli ayağı az çok tutan, bir evde tek başına yaşayabilen bir ihtiyarın son döneminin bir altın çağ sayılabileceğini, hatta bunca felaket arasında ayakta kalabilmesinin bir çeşit zafer olduğunu arkadaşım Mehmet Ali Aybar'a anlatmaya çalıştım bir gün. Ama ne yazık ki onu hiç kandıramadım. Gene saçmalıyorsun Mina diye tersledi beni. Zaten beni sık sık terslerdi bu çok eski ve çok sevgili arkadaşım. Oysa ona söylediklerime içtenlikle inanıyorum. Dahası ölüm yaklaştıkça yaşamdan ve doğadan daha fazla haz almaya başladım. Örneğin Eylül sabahları eski İstanbulluların sümbüli dedikleri o hafif pembemsi sisin daha çok keyfine varıyorum. Kış günleri evimin önünde güneşin akıl almaz kırmızılar, morlar, yeşiller içinde batması bana daha çok heyecan veriyor. Geçenlerde yaşlı bedenimi kırılgan bir eşya gibi taşıyarak, bedenimi hep öyle taşıyorum artık ve bir yaşlılık simgesi sayıldığı için ihtiyarlar baston kullanmaktan hoşlanmadıkları halde ben kullanıyorum. Çok rüzgarlı bir günde Ayasofya'nın yanından geçtim. Acayip bir titreşim vardı havada. Kulak kesilince anladım ki Ayasofya'nın minareleri vınlıyordu. Resmen vınlıyordu. Gençliğimde rüzgarlı günlerde kim bilir kaç kez geçmişimdir oradan. Ama ya kendi derdime ya da geçim derdine düştüğüm için hiç farkına varmazdım böyle güzelliklerin. Şimdi ise ne kişisel derdim kaldı ne de geçim derdim. Bence en güvenilir gelir, belki tek güvenilir gelir olan o görkemli emekli maaşımla gül gibi geçiniyorum. Yalnız ruhsal açıdan değil, parasal açıdan da hayatımın altın dönemini yaşıyorum böylece. Artık kimseye bakmak zorunda değilim. Ev kirası da vermiyorum. Ömrüm boyunca burjuvalara atıp tuttum, yerin dibine batırdım onları. Ne var ki burjuva bir aileden gelmenin yararlarını yadsıyacak durumda değilim. Aldığım eğitim de burjuva kökenlerim sayesinde. Şimdi oturduğum Mühürdar'daki deniz manzaralı dairede. Vaktiyle babamın babası, halama düğün armağanı olarak bir ev vermiş. Halam çocuksuz ölünce bir dairesi amcama, bir dairesi bana verilmek üzere o ev apartman haline getirilirken tesadüfen o sırada yoldan geçen Aziz Nesin deniz manzaralı yeni yapılan apartmana bakmış, kim bilir hangi talihli pezevenk burada oturacak demiş kendi kendine. Orada benim oturduğumu öğrenince aman ne güzel demek o talihli pezevenk senmişsin diye çok sevinmişti. Böyle bir manzaralı yerde oturmak gerçekten de bir pezevenklik şansı. Denize öyle yakınım ki lodos fırtınalarında evim sanki bir tekne oluyor. Pupa yelken gidiyor dalgaların arasında. Güneş de ay da tam önümde batıyor. Sultanahmet Camii Ayasofya karşımda. Yaşlılığımda sürekli cilveleşiyorum onlarla. Önümdeki güzel gezide çocuklar oynuyor, köpekler koşuyor, genç çiftler sarmaş dolaş geziniyor. Haftalarca sokağa çıkmasam klostrofobik durumlara düşmüyor, hayattan kopmuş hissetmiyordum kendimi. Zaten bende ev şansı var. Bodrum'daki küçük evimi de o hor gördüğüm burjuva kökenlerim sayesinde satın alabildim. 1970'te bir gün bıyıklı, kel kafalı, iri göbekli, tanımadığımız iki adam geldi evimize. Ev ve arsa komisyonculuğu yapıyorlarmış. Pendik'te annemin küçük bir arsası olduğunu, onu almak istediklerini söylediler. Annem, olamaz efendim olamaz. Öyle bir takım evler, arsalar filan vardı ama hepsini çoktan sattık dedi. Adamlar, Pendik'te küçük bir arsa var diyorlar. Annem, yok efendim yok, hepsini çoktan sattık diye direniyordu. Neyse o küçük arsanın her nedense unutulup satılmadığı anlaşıldı. Ve nerede olduğu, değerinin ne kadar olduğu hiç araştırılmadan dakikasında verildi iki emlakçıya. Annemin eline 30 bin lira geçti. Annem de parayı bana verip, Bodrum'u seviyorsun, bununla kendine bir küçük yer al orada dedi. Gerçi 1970'te bile 30 bin lira büyük bir para değildi ama benim profesörlük maaşımın 10 kat fazlasıydı gene de. Şimdi iki ekmek bile alınamayacak bu 30 bin lirayla henüz moda haline gelmeyen az sayıda meraklısı olan Bodrum'un Kumbahçe mahallesinde 64 metrekarelik bir alanda sadece delik deşik dört duvar ayakta kalan bir yıkıntı aldım. Arkadaşım Nail Çakırhan, hani mimarlık diploması olmadığı halde Ağahan mimarlık ödülünü aldığı için yüksek mimarların büyük bir kısmını fena halde öfkelendiren Nail Çakırhan, o yıkıntıyı sevimli bir Bodrum evi haline getirdi. Gel gelelim ne yazık ki Bodrum birkaç yıl içinde moda oldu. Bu yüzden ancak ilkbahar, sonbahar ve ara sıra kışın orada oturuyorum. Haziran başı millet Bodrum'a hücum ederken gürültüden ve kalabalıktan kaçıp İstanbul'a sığınıyor, Eylül ortalarına kadar İstanbul'da kalıyorum. Bana kalırsa ancak bir milyarder benim kadar lüks koşullar altında yaşayabilir yaşlılığında. Ama şu da var ki kendimi her ne kadar milyarder saysam da iki şeyden çok korkmuşumdur öteden beri. Biri para, öteki de iktidardı. Yoksulluk sınırındaki emekli maaşımla bu iki tehlikenin ikisine de hiç düşmedim. 15 yaşımdan sonra dar gelirli denilen türden bir vatandaş oldum her zaman. Tam ve mutlak bir iktidarı ise ancak 5 dakika yaşadım ömrüm boyunca. Bodrum'da Kasım sonuydu. Şakır şakır yağmur yağıyordu. Ben sırtımda sarı muşambadan yapılmış kukulatalı çöpçü yağmurluğum, elimde bir naylon torba, torbanın içinde bir simitle bir Cumhuriyet gazetesi, sabahleyin bakkaldan evime dönüyordum. Derken o daracık tek yönlü Cumhuriyet Caddesi'nde iki kocaman Mercedes burun buruna geldi. Mercedeslerin direksiyonunda deve tüyü paltolu, kel kafalı, bıyıklı ve ablak yüzlü, paraları paçalarından akan, birbirine çok benzeyen iki kodaman. O daracık yolda benden başka kimsecikler olmadığı için trafik polisi rolünü üstlenmek zorunda kaldım. Bir de baktım ki o güzel huyum dakikasında değişiverdi. Terbiye diye bir şey kalmadı bende. Ece Ayhan'ın dediği gibi masanın öteki tarafına geçmiştim. Yani iktidar bendeydi. Çocuklarıma bağırıp küfretmeyen, torunum küçükken ve aklın alamayacağı kadar canavarken ona bile bağırmayan ben, o para babalarına bangır bangır bağırıyordum. Bu sokak tek yönlü. Bundan haberiniz yok mu aptallar? Sağ yap dedim sana budala. Geriye gitsene be. Şimdi sen sol yap. Geri bas dedim sana geri zekalı. Ben böyle bağırıp küfrettikçe adamların afrası tafrası kalmamıştı. Ürkek çocuk yüzleriyle bakıyorlardı bana. 5 dakikalık iktidarın bile beni ne hale getirdiğini görünce kendimden korktum. Trafik sıkışıklığı halledildikten sonra adamcağızlar bana bir de teşekkür edince büsbütün rezil olduğumu hissettim ve inanmadığım Tanrı'ya şükrettim bana para bağışlamadığı gibi iktidar da bağışlamadığı için.